Ayrım 20, sayfa 171. 1. Gerçekten çifte kaçış. Gerçek sadistik ya da mazoşistik yapıdaki hayallerde hayal kuran bunlara bir aktör olarak değil de yalnızca bir gözlemci olarak katılır. O bir Fatih'in kudretli görüntüsünün tadını çıkarır ya da kendi duygularını daha zayıf kişiyle özdeşleştirir. Bu dolaylı doyum şeklinde hayal kurmak doğal olarak gerçeklikten çifte kaçıştır ve cesaretten daha da yoksun olmayı gösterir. Bu 35 yaşında ve kızarma fobisi olan bir adamın vakasıydı. Nereye gitse insanların ona bakmadan yapamadıklarına inanıyordu ve bu nedenle sürekli olarak yüzü kızarıyordu. Bu adam kısa boyluydu, şaşıydı ve bir bacağı ötekinden kısaydı. Annesi tarafından şımartılmıştı ama kız ve erkek kardeşleri onu sevmemişler ve onu baskı altında tutmuşlardı. Bu nedenle okula gittiği zaman okul arkadaşlarına karşı yanlış bir tutum benimsedi. Ama kişisel üstünlüğünü kusursuz bir jimnastikçi olmayı başararak korumaya çalıştı. Böyle olmakla birlikte bu başarı bile onu yeterince ilgi odağı yapmadı. Ve o başkalarının acıma duygusunu harekete geçirme yoluyla bunu arttırmaya çalıştı. Bu da ona doyurucu gelmediği zaman soytarılık ederek ve aptal oynayarak dikkati üzerine çekti. Sonunda istediği yüksek saygıyı elde etmekten umudu kesince çabalarından vazgeçti ve hem toplumdan hem de aşktan kaçmaya çalıştı. Sokakta, lokantada ya da tiyatroda ne zaman insanlarla karşılaşsa şiddetli zihinsel bir gerilim yaşıyordu ve vazomotor bir tip olduğundan bu gerilimi yüzü kızararak ve korku hissederek dışarı vuruyordu. Dipnot: Vazomotor 1. Kan damarlarının genişlemesini veya daralmasını, böylece kan basıncını ve akışını kontrol eden sinirlerle ilgili. 2. Kan damarlarındaki genişleme veya daralmayla ilgili. Parantez içinde kaynak: Selçuk Budak, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2000, sayfa 806. Bu sırada her polis memurunun ona kuşkulu bir kişi olarak baktığı paranoid korkuya da kapıldı. Tüm bu semptomların etkisi kendisini büyük ölçüde tecrit etmek ve yalnızca en hafif ve çok arada bir çıkan işlemi yapmak oldu. Bu anlatının konusu olan bu adamın hayalleri çoğunlukla cinsel fantazilerdi. Doğal olarak onun cinsel yaşamı mastürbasyonla sınırlıydı. Ama bu fantazilerde onun seks sorununun çözümüne uzak duruşu, erkek çocuklar birbirleriyle dövüştükleri sırada onun yalnızca gülümseyen üçüncü kişi olduğunu hayalinde canlandırmasıyla ifade edilmişti. Son çare olarak iş yaşamına atılmayı denedi ama yine takdir edilmediğini görünce tüm arkadaşlarının ona karşı komplo düzenledikleri paranoid hayaline kapıldı. Ofisini bırakarak bir sanatoryuma gitti. Orada ona büyük bir anlayış gösteren bir kadınla tanıştı. Bu noktaya kadar yaşamın her sorunundan geri çekilmesine karşın, bu sırada aşk konusunda kendisinde bir ilerleme hissi duydu. Ama eski umutsuzluk ve çaresizlik duygusu varlığını sürdürdü. Uzun bir süre yaşam çabasının bir gözlemcisi olarak konumunu sabitlemişti. Ama şimdi onun bu konumunu zorlayan bir durum ortaya çıkmıştı ve sonunda bir gün kendisini vurdu. 2. Şişmiş kırmızı kurbağa. Bazen kızıl saçın bir aşağılık duygusunun temeli olduğu kabul edilir ve bunun bir nevrozun oluşmasında oynayabileceği rol aşağıdaki vakada gösterilmiştir. 45 yaşındaki bir adam kalbinden rahatsızdı ve bunun önce organik sonra da nevrotik bir rahatsızlık olduğu teşhisi konmuştu. Bu adam çocukken annesi tarafından çok şımartılmıştı. Arkadaşlarına egemen olma çabalarından ötürü onlar tarafından sevilmedi ve kızıl saçları nedeniyle ona bakır tokmak denilerek alaya alındı. Arkadaş edinebilecek kadar sokulgan değildi ama okulda başarılıydı. Daha sonra 2 yıl süreyle psikanaliz tedavisi gördü ve onunla ilgilenen doktor ona başka bir hastasıyla evlenmesini salık verdi. Doğal olarak toplumsal ilgiden bu kadar yoksun olması nedeniyle evliliğinde başarılı olamadı. Karısına saçma bir biçimde egemen olmaya çalıştı. Karısı ne zaman ona dirense çok gerginleşti ve nabzı dakikada 150'ye çıktı. Çoğunlukla bu gibi kalp rahatsızlıklarının hava yutma sonucu ortaya çıktığı görülür. Bu alışkanlık aynı zamanda astım, mide bozukluğu, gaz nedeniyle Karın şişliği hatta yalancı gebelikle de ilişkilidir. Genellikle hasta bu durumdan haberdar değildir. Deneyimim bunun çoğunlukla uyku sırasında meydana geldiğine inanmama neden olmuştur. Hava yutulmasından sabah hastalığı ve histerik kusma vakalarında da kuşkulanılmalıdır. Abartılmış yetersizlik duygusundan ötürü meydana gelen hava yutma alışkanlığına büyük bir ruhsal gerilim neden olur. Bu muhtemelen insan doğasının derinliğinde yatan bir eğilimden ötürüdür. Çünkü bir sınav sırasında ya da flört ederken olduğu gibi çoğunlukla buhranlı zamanlarda ortaya çıkar. Hava yutma bu vakada da bir sorundu. Bunun ruhsal mekanizması hastaya açıklandıktan sonra o bir rüya gördü. Havayla şişmiş kırmızı bir kurbağa gördüm, dedi. Hastanın dikkatinin vakanın gerçek bağdaşıklığından ne kadar kolaylıkla başka yöne saptığını görmek ilginçtir. O rüyasını sanki anlayamadığı bir sırmış gibi ele aldı. Rüyayı ona yorumladım. Uykusundayken aslında ne yaptığını tam olarak anladığım ve rüyasını ona şöyle demenin başka bir şekli olduğunu anlattım. Ben anormal saç rengimden ötürü acı çeken o kırmızı kurbağa gibiyim ve olduğumdan daha büyük bir varlık durumuna gelmek için kendimi şişirmeye çalışıyorum. Ama hastanın yaptığım açıklamayı eleştirmesinden anlamak istemediği belliydi. 3. Kuzeniyle evlenmek isteyen adam. Erkeksi protesto çoğunlukla en yüce kişisel üstünlük amaçlarında görülür. 40 yaşında sinir içinde bir adam bana geldi. Çünkü sanki bir sorumsuzluk krizi içindeymiş gibi kendisini kuzeniyle evlenmek zorunda kalmış hissediyordu. İster gerçekte ya da fantazide olsun, yakın bir akrabayla evlilik genellikle karşı cinsten korkulduğunu gösterir. Çünkü sağduyu enseste karşı çıkar ve yürekli olmayı gerektirir. Ensest eğilimlerinin kökeni korkaklıkta ve toplumsal yetersizlik duyusunda aranmalıdır. Bu hasta aşk ve evlilik dürtülerine her zaman direndi. Tiyatroya gitmek ve et yemeği yemek gibi çeşitli hazlardan kendisini yoksun bıraktı. Son zamanlarda vejetaryen olmuştu. Cinsel yönden dürüstlüğe büyük önem verdi ve ofisinde kadın bir müşteriyle iş yapması gerektiği zaman aşırı derecede sıkıntı duydu. Erkek kardeşi tarafından tahttan indirilmiş olmasından yakınan ailenin en büyük oğluydu ve annesinin onu hafife aldığını ve arka plana itildiğini hissediyordu. Babasına doğru daha çok eğilmesinin nedeni buydu. Annesine sonra da tüm kadınlara eleştirisi çok sertti. İlk anısı şöyleydi. Ben 4 yaşındayken taşındık. Yeni apartmanın yakınında tanımadığımız bir kadına rastladım ve onu hendeye itmeye çalıştım. Anneannesine karşı olan duygusunun çok düşmanca olduğunu da anımsadı. Evlenmenin onun için doğal olduğu bir yaşa gelmişti ve bunu yapmayı istiyordu. Ama normal bir yoldan değil. Bu nedenle bir tür yarı önlem olarak yakın bir akraba aradı. Aynı zamanda onun sorumsuzluğu ve birden pişman olması tüm düzenlemedeki daha derinde olan bir şeyi açığa vurur. Aslında onun isteği, yaşadığı sürece hiçbir kıza yeniden yaklaşmamak için kendisine derin bir uyarıda bulunmaktı. Böylece bu kısa uyarı oyununu sahneye koydu. Bana da doğal olarak ona evlenmemesini, evlenme arzusunun yalnızca nevrotik bir tezahür olduğunu söyleyecek bilgi danışman rolü verilmişti. Kıskançlar çoğu zaman bir üstünlük ilişkisi kurmak amacıyla başvurulur. Kıskanç partner, ötekisinin davranış biçimi için kuralları koyar ve onları suçlamalarla ve ahlaki kınama yönünden uygular. Böylelikle kendisine bu tür bir davranış biçimi yöneltilmiş olan kişi, bir partner konumundan onursuz bir hizmetçi düzeyine indirilmiştir. Bu da kıskanç olana nispi bir üstünlük duygusu verir. Kıskançlık paranoya ve alkolizmle ilişkili olarak da görülür ve buralardaki kullanımı da temelde aynıdır. Her iki durumda da şiddetli bir özgüven yokluğu hastayı cinsel partnere hayali bir işkence yöntemi uygulayarak üstünlük için çabalamaya iter. Çoğu zaman söylenildiği gibi bu durumlarda alkolizmin cinsel iktidarsızlığa neden olduğu doğru değildir. Bu tezahürlerde alkolizm, cinsel iktidarsızlık ve kıskançlık, toplumsal uyum, cesaret ve özgüven yokluğunu dengelemek için yapılan yararsız bir çabalama içinde koordine edilmiştir. Ve bunlar bir bütün olarak giderek artan bencilce bir tutumu gösterir. 4. 60 yaşında kıskanç olan bir kadın. Bazen yaşamın ileri bir döneminde ortaya çıkan bir paranoya, çaresizlik durumunu dengelemek için yaratılmış aslında bir halüsinasyon olan kıskançlık vakalarını doğurur. Bu konudaki bir vaka bir zamanlar çok zengin ve her türlü lüksü olan ama sonra çok yoksullaşan bir kadının vakasıdır. Bu kadının evli iki kızı ona ve kocasına destek oldular ve onlara alıştıkları lüksü sağladılar. Buna karşın o kendisini terk edilmiş hissetti ve yeni kısıtlamalara uyum sağlayamadı. Çünkü o savurganlığa ve kudrete çok alışmıştı. Kendi aileleriyle ilgilenen kızları ona yeterince dikkat göstermediler. Ona tek kalan kocasıydı ve kadın tüm yitirdiklerinin dengelemesini kocasında bulmaya çalıştı. Doğal olarak kocasının böyle bir konumu kabullenmesi olanaksızdı. Kocasının tüm boyun eğmesi ve hatta köleliği onun için gerekli olan kişisel üstünlük duygusunu korumaya yeterli olamazdı ve kocasının yumuşak başlılığı onun taleplerini karşılamaya yetmiyordu. Bu onun zaten yara almış gururunu daha da kırdı ve üstünlüğünü kabul ettirmek çabası içinde kocasını sadakatsizlikle suçladı. Oysa kocası 70 yaşında, kendisi de 60 yaşındaydı. Evde yaşayan genç bir hizmetçi kız vardı ve kadın kocasının bu kıza iyi davranışını cinsel bir ilişki işareti olarak yorumladı. O zamandan sonra gündüz ya da gece kadın evde duyduğu her sesin onun inancının bir doğrulaması olduğunu hayal etti. Sonunda hizmetçi kız evden ayrıldı ve başka bir kentte çalışmaya başladı. Ama hasta onun çevrede olmadığına ikna edilemiyor, gece onun kapıyı çaldığına inanıyor ve hizmetçi kızın gazetelere ilanlar vererek kocasıyla hala haberleştiğinden kuşkulanıyordu. Onun kıskançlık etmeden yapamamasını anlamak zor değildi. Onun kocasının ve kızlarının dikkatinin odağında yaşadıktan sonra onların kadına karşı olan tutumları değişmişti. Şimdi o gerçeklikten umudunu kesmişti ama üstünlük amacı hala aynıydı. Bu kıskançlık suçlayıcı bir tutum yaratmasıyla koşulların onun kişisel ayrıcalığı çevresinde dönmesini sağlamaya yardımcı oluyordu. 5. Nevroz ve kıskançlık. Ama hastanın kendisini kıskançlığa kaptırdığı ve bir an olsun bu gerçeği kabullenmediği pek çok vaka vardır. Bu halde kıskançlığın aşağılık bir duygu olarak hissedilmesi ve bu durumda bilinçli bir öz değerlendirme ile çatışmasından ötürüdür. Bir kadın hasta ara sıra özellikle mutsuz olduğu zaman kalbinde meydana gelen sancılardan şikayetçiydi. 20 yıldır evliydi ve bu sözüm ona mutlu bir evlilikti. Kocası zayıf olmasına karşın iyi yürekli bir adamdı. Becerikli bir kızları vardı ve çok iyi koşullarda yaşıyorlardı. Bir yıl süreyle hasta göğsünden her iki koluna yayılan bu sancıları çekmişti ve koroner yetmezliğinden kuşkulanılmıştı. Ama hiçbir organik semptom bulunamadığından ve sancıların her zaman zihinsel bir rahatsızlıktan sonra gelmesinden ötürü bir nevroz parantez içinde yalancı koroner yetmezliği teşhisi doğru olabilirdi. Bu semptomların belirmesinden bir süre önce hastanın bacaklarında sanki bacakları bağlıymış ve hareket ettiremiyormuş gibi garip bir duygu olmuştu. Hasta sonraki semptomların çok sancılı olduğunu, bunların birkaç dakika sürdüğünü ve kusmayla sonuçlandığını söyledi. Daha derin bir soruşturma bu sancıların boğaza, göğüs kemiği bölgesinden geldiği ve sık sık kusma, mide gazı ve zaman zaman karın şişkinliği ile ilgili olduğunu ortaya çıkardı. Bu tür semptom komplikasyonlarını nerede görsek doktora mutlaka hava yutma olayını araştırmasını önerirdim. Bu hastayla konuştuğum sırada gözlemleyebildiğim bir durumdur. Bu hasta bana yabancı bir ülkeden gelmişti. Viyana'ya geldikten sonra bir süre vakit geçirmesi için kocası onu Berlin'de bırakmıştı. Kocasının oradan ayrıldığı gece hiç uyuyamamıştı ve uyanık yattığı sırada aklından hangi düşünceler geçtiğini sorduğum zaman bana şunları söyledi. Kocamın Berlin'den ne kadar uzakta olduğunu düşündüm durdum. Bu düşünce kadının sürekli olarak kocasının nerede olduğunu aklından geçirdiği ve onun ne yaptığını merak ettiği konusunda beni ikna etti. Evliliğinin talihli bir evlilik olması gerçeği büyük bir olasılıkla onun daha dikkatli bir gözetim yaptığını ortaya koyuyordu. Bu gibi koşullar özellikle bu kadın gibi hırslı bir kişinin vakasında kıskançlık yüklü korkular için hareketli topraklardır. Hastam bana ikinci akşamdan sonra gördüğü şu rüyayı anlattı. Birisi bana topal ve yürüyemeyen bir danayı gösterdi. Bu kişi bana onu kesmemi emretti. Yürüyememe hastalığın bazı semptomlarıyla ilgiliydi. Bu nedenle kendisini Dana'yla özdeşleştirdiğini varsaymak haklı görülebilirdi. Bu bağlantıda boğazın kesilmesiyle Dana'nın kesilmesi muhtemelen intiharı temsil ediyordu. Ama sakatlık daha çok anlam yüklüydü. Bana bu konuda kocasının arkadaşlarından birinin bel soğukluğundan ileri gelen mafsal iltihabı sonucu dizlerdeki eklem kemiklerinin birbirine kaynaşmasından rahatsız olduğunu anlatarak epeyce yardımcı oldu. 6. Frengi korkusu. Kıskançlığın nevrotik amacın hizmetinde nasıl kullanılabileceği agorafobiden şikayet eden 38 yaşındaki bir adamın vakasında gösterilmiştir. Hasta oldukça zekiydi ama bu zayıflık onun hem iş hem de toplumsal ilişkilerine engel oluyordu. Nişanlandığı kız ona sadakatsizlik ettiği zaman nevrozu bir düş kırıklığı izledi. Ona başına gelen felaketi unutturabilir düşüncesiyle ülkenin başka bir yerinde yeni bir işe girmesi tavsiye edildi ve o bunu yaptı. Ama birkaç günlük çalışmadan sonra ilk kaygı nöbetini geçirdi. Ölecek kadar korktu, hemen annesine döndü ve onu gördüğüm zamana dek annesiyle birlikte yaşadı. Bana ilk kaygı nöbetinden birkaç gün önce sürekli olarak Frengi'yi ve bu hastalığa ne kadar kolaylıkla yakalanabileceğini düşündüğünü söyledi. Bu kadınlardan uzak durmak için ve yalnızca annesinin bakımı altında yaşayarak uygun bir meditasyonla kendisini hazırlama olarak anlaşılmalıdır. Dünyadan hemen kaçmasıyla ve yalnızca annesinde kendisini güvenli hissetmesiyle onun davranışı şımartılmış bir çocuğun davranışıydı. İlk anısı yaşam planının tam bir örneğiydi. 4 yaşındayken annemle bir odadaydım. Pencereden dışarıya baktığımı ve sokakta çalışan insanları seyrettiğimi anımsıyorum. Bu bellek kırıntısı onun korunmalı bir yere olan anormal gereksinimini ve başkalarının çalışmasına bakmaya, parantez içinde o miyoptu, duyduğu ilgiyi gösterir. Annesiyle birlikte olmak ve çalışmakta olan başkalarını izlemek onun için gerilim ve kaygıdan kaçmanın tek yoluydu. Tedavi olduktan sonra iç mimar olarak işe başladı. 7. Erkeksi rolden kaçınma. Çoğu zaman ilk anılar cinsel tutumun oluşması ile ilgili önemli ipuçları verirler. Bu yaşama karşı çok beklentili bir tutum içinde bulunan 14 yaşındaki bir erkek çocuğun vakasında iyi açıklanmıştır. O kötü bir sporcuydu, yüzmeyi öğrenmekte büyük güçlükler çıkarıyor, çalışmaktan kaçıyor veya herhangi bir şeyi, özellikle matematiği öğrenmek istemiyordu. Matematik genellikle bu tipin önde gelen güçlüğüdür. Çünkü belki de bu bağımsız çalışma özel gücünü gerektirir. En yakın arkadaşı olan annesine bir süreden beri yüzme havuzunda ya da başka bir yerde bir adamın kaslarını gördüğü zaman cinsel heyecan duymaya yatkın olduğunu itiraf etti. Onun anımsayabildiği ilk deneyimi annesiyle birlikte evden dışarı çıktığı zaman insanların çoğu zaman açık renkli ve kıvırcık saçlarına bakarak ne kadar güzel bir kız demeleriydi. Böyle olmakla birlikte ona kız olmayı ister miydi diye sorulduğu zaman üzerine basa basa bunu yatsırdı. Onun bilinçli düşüncesinde kadın olmaktansa erkek olmak daha iyiydi. Ama o her şeyi daha kolaylıkla elde etmek istediğinden, içgüdüsel olarak erkeksi bir role hazırlık yapmak zorunluluğundan kaçındı ve amacı sanki bir kızmış gibi kur yapılmak ve dikkati çekmek oldu. Bu olası görünüyordu çünkü o bakılacak kadar güzeldi ama tüm öteki yönlerden başarı zor ve kuşkulu görünüyordu. Bu nedenle tembelliğe ya da yetersizliğe sığındı. Böyle bir yaşam tarzının aslında hastaya nispi bir kudret ya da baskın olma duyumu verdiği açıkça anlaşılmalıdır. Bu, egemen olunmayan tüm durumlarda büyük bir tiksintiyle ortaya çıkar. Bu nedenle bu çocuğun şimşekli fırtınalara karşı olan abartılmış korkusuna şaşmamalıyız. Şimşekli bir fırtına yönetemeyeceğimiz ya da denetim altına alamayacağımız bir şeyin en üst düzeydeki örneğidir. İkinci ve en küçük çocuğun yüce hırsıyla birlikte bu çocuğun gizlenemez yenilgileri bir erkek olarak onun uygun bir başarıyı tasarlamasını olanaksızlaştırmıştı. Onun eşcinsel bir amaç oluşturma girişiminin nedeni budur. Kendisini sevdirmek ve ona tapınılmasını sağlamak yoluyla pasif bir biçimde yönetmek. Şiddetli zihinsel bir gerilim yaşıyordu ve vazomotor bir tip olduğundan bu gerilimi yüzü kızararak ve korku hissederek dışarı vuruyordu.